Karakutu Derneği 2014 yılında kuruldu. Geçtiğimiz Ocak'ta 6. yaşımızı kutladık. 6 yıldır var ve gençlerle toplumsal hafıza, hatırlama ve geçmişle yüzleşme çalışmaları yapıyor. Aslında bu çalışmalı, bu alanda birçok faaliyet yürüterek Türkiye'de toplumsal adaletin ve toplumsal barışın oluşmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Adalet arayışı seminerlerimizde Karakutu'nun temel programı olan Hafıza Yolculuğu programının bir parçası. Ve Hafıza Yolculuğu programı kapsamında hem Türkiye'de hem de dünyanın diğer ülkelerinde toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, hakikat ve adalet arayışı konularında çeşitli araştırmacı, sanatçı ya da aktivistleri davet ediyoruz ve onların deneyimlerini bizle paylaştıkları seminerler dizisi. Dediğim gibi bugün 22.sini düzenliyoruz Karakutu Derneği'nin adalet arayışı seminerlerinin. Bugünkü seminerimizin konusu salgınlar, toplumsal tıp ve tıpta adalet. Konuşmacısı da Fatih Artvinli. Kısaca Fatih'le ilgili bilgi vereyim. Fatih Artvinli, Sağlık Meslek Lisesi Toplum Sağlığı bölümünden mezun. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı. Yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı. Ve doktora çalışmasını da yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümünde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca aynı zamanda çeşitli hastanelerde ve sağlık ocaklarında sağlık memuru olarak çalıştı. 2012 yılında da Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi ve etik ana bilim dalında yardımcı doçent doktor olarak çalışıyor. Bugün hala Acıbadem Üniversitesi'nde bu doçent olarak artık çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olan İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı'nın yani İNSEV'in genel sekreteri Fatih Artvinli ve yayınlanmış iki kitabı bulunmakta. Bunlardan birincisi Seraba Harcanmış Bir Ömür, Osman Bölükbaşı. İkincisi de doktora tezinden hareketle yazdığı Delilik, Siyaset ve Toplum, Toptaşı Bimarhanesi kitapları. Fatih, sözü önce sana vereyim, selamlamak için bir şeyler söylemek istiyorum.
Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Karakutu Derneği'nin daveti için öncelikle teşekkür ederim. Hakikaten benim için de çok onur verici bir davet bu. Çünkü salgınlarda belki göreceli olarak daha az konuşulan bu adalet arayışı meselesiyle de çok yakından ilgili olduğunu düşünüyorum konunun da. Umarım bir tür tıp tarihine veya geçmişteki tıbbın bu noktaya gelişindeki bir takım adaletsizlikler veya adalet meselesine değinen bir tür hafıza tazeleme yürüyüşü gibi olabilir veya yeni sorularla zihin egzersizi yapabilirsek amacımıza ulaşmış diye mutlu olurum. Tekrar teşekkürler Seval.
Biz çok teşekkür ediyoruz hakikaten bugün burada bizimle olduğun için. Zaten bu arada hep istediğimiz, planladığımız bir şeydi.
Evet.
Bir kısmet oldu seninle seminerlerde birlikte olmak. O zaman başlayalım istersen.
Tabii.
İlk sorum sana şu olacak, bir giriş de olmasını da düşünerek. Sence tıp ve toplum arasında ne tür bir ilişki var? Çünkü toplumsal tıp dedin başlık olarak da. Bu ilişki nasıl bir ilişki? Tarihsel olarak nasıl kurulmuş, nasıl gelişmiş? Ve bunu belki şeyi de düşünerek, hani bugünkü konumuz da salgınlar. Bu salgınların bu tıpla toplum arasındaki ilişkiye nasıl bir etkisi olmuş? Yani doğrudan bir değişim yaratmış mı üzerinde diye sorarak.
Evet. İsterseniz şöyle soruyu şu şekilde de aklımızda kurabiliriz. Ya bugün tıp deyince bir kurum anlıyoruz. Böyle toplumun dışında ya da ayrı bir yerde bir takım çalışmalar yapılan bir alan, kurum, başka türlü bir dünya. Bir de böyle bir toplum, onun çok daha farklı bir yerinde ve bu ikisi arasında modern zamanlarda sanki pek bir diyalog yok gibi ya da tıp toplumsal bir şey içerisinde düşünülmüyor. Daha böyle doğa, pozitif bir bilim ve apayrı bir yerde işini gören, şehir dışında işte laboratuvarlarda tamamen toplumdan veya toplumsal sorunlardan kopuk başka bir kurum gibi düşünülüyor. Oysa ki tarihsel süreci içerisinde hani toplum ile tıp arasında zaten iç içe geçmiş ve birbirinden böyle ayrılamaz bir dinamik ile bugünkü modern tıbba ulaştık. Tabii ki belli bir gelişim, geriye düşme, yeniden yükselme, tekrar düşme gibi çok farklı tarihsel periyotları oldu tıp toplum arasındaki temel ilişkinin. Bu ilişkiyi daha somut olarak belki çok kısa bir şematik açıdan özetleyebilirim. Yoksa çok uzun bir modern tıp tarihinden bahsedebiliriz ama çok özet ile şöyle bir şey kurabiliriz hikaye. Yani tıp nihayetinde bir meslek kolu olarak tabiplerin icra ettiği şifa verme pratiği olarak düşünelim. Bunu tüm tarih boyunca, tüm insanlık tarihi boyunca şifayı arayan ile şifayı veren veya şifa bulmasına yardımcı olan kişiler hep değişik insanlar olmakla veya statüleri farklı olmakla birlikte bu bir reel bir durum olarak var. Yani prehistorik zamanlarda da, tarih öncesi zamanlarda da buna ilişkin pek çok belgeler veya arkeolojik buluntular var. Ama daha modern zamanlara geldiğimizde esasında hepimizin hatırlayacağı işte Hipokratik tıp dediğimiz bir eski Yunan'da oluşan bir hekim profili var. Oradan başlayabiliriz ve günümüze gelen yerde de sadece şunu özetleyebilirim. Bunun mekanları ne, aktörleri ne? Bu daha pratik bir kısa tarih olabilir. Hipokratik tıp dediğimiz şey esasında hekimin hastanın yatağının başına, başucuna gelip orada yaptığı pratik. Bu pratik şunu getiriyor. Tabii ki imkanı olanın, hasta yatağının başına gelen hekim onu dinliyor. İşte bütün aile öyküsünü, sosyal ilişkilerini, anamnez dediğimiz hastanın hikayesini yani tarihini alıyor. Ve buna yönelik de bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Hipokratik veya Hipokrat tıbbının daha önceki Mısır, Sümer ve diğer tıplardan farklı olarak getirdiği yenilik esasında hasta dediğimiz şeye her bir hasta özelinde bakıyor olması. Yani hastalık değil de hasta vardır. Ve bu hastanın da çeşitli nedenlerle hasta olmuş olabileceğine dair bir algısı var Hipokrat'ın. Ve diğer ikinci önemi de daha seküler diyebileceğimiz, yani doğaüstü açıklamalar yerine bir insanın bedeninde olup biten, dışarıdan gelen ama bedeninde bir takım değişikliklere neden olan, bu rüzgar olabilir, su olabilir, hava olabilir, besinler olabilir, böyle bir tıp anlayışı var. Bu çok uzun yıllar devam ediyor. Galen bunu daha sistematik hale getiriyor. Ama orta çağlarda, yani Hristiyanlığın tek tanrılı inancın yükseliş yıllarında bu çok kiliseye zarar verici veya Hristiyanlara zarar verici bir yorum değil. Bu defa hastalıkların nedenlerini dinsel olarak açıklayan bir modele geçiyor. Daha büyük kitlesel salgınların olduğu, orta çağda işte 1346'dan başlayıp bütün bir 400 yıl boyunca kıta Avrupa'sının özellikle sarsan veba salgınları sırasında başka bir gelişme görüyoruz. Orta çağ tıbbı tamamen kütüphanede icra edilen bir tıp. Yani sadece okuyarak insanı anlayabiliriz, hastalıkları anlayabiliriz. Doğrusu antik Yunan metinleri yeniden okunuyor. Biz buna kütüphane tıbbı diyoruz. Çünkü henüz diseksiyon yok, işte ne bileyim anatomi hakkında bilgiler sınırlı. Rönesans'la beraber birazcık daha bedeni anlamaya başlıyor. Bu arada veba salgınları sırasında da kilisenin verdiği berbat bir tepki ve onların kaçması, işte ne bileyim rahiplerin işte önce açıklama modeli olarak tanrısal bir gazap bu, işte ne bileyim veya Yahudilerin çıkarttığı bir şey veya işte cadılar yüzünden olan bir şey gibi doğaüstü güçlere atfetme meselesi yeniden orta çağda Hipokratik tıp öncesi dönemi andıracak şekilde bir tıbbın birazcık daha birkaç yüzyıl daha kendisini gerilediği bir dönem ama o salgınlarla birlikte biraz daha sekülerleşmenin de beraberinde getirdiğini çünkü tanrısal bir gazap olmadığı, her insanı ayırmadan etkileyebildiği veya bunun nedenlerinin bir şekilde açıklandığı gibi dinsel olmadığını anlamaya başlaması doğa bilimlerinde o zaman peki tanrısal değilse nedir gibi daha pozitif bir arayışı da beraberinde getiriyor. Sonraki aşamada da Yani başta hastanın başında başlayan, ardından kütüphaneye taşınan tıp bu defa 19. yüzyılda çok daha radikal bir şekilde bir değişikliğe uğruyor. Orada hastane dediğimiz hastane tıbbı ortaya çıkıyor. Bu da 19. yüzyıl Parisyen hastaneleri. Yani bir doktorun stetoskopunu takıp işte perküsyon yapması, işte hastayı dinlemesi, öyküsünü sistematik alması, bir modern tıp eğitiminden geçip bir hekim dediğimiz, bugünkü dünyanın her yerindeki hastane dediğimiz kavram Paris'te Fransız devriminden sonra yaygınlaşan bir hastane modeli. İkincisi, halk sağlığı artıyor. Yani kitlelerin sağlığı da önemli dediğimiz, birazdan belki bahsedeceğimiz toplumsal tıp pratikleri artıyor. Üçüncüsü de laboratuvar keşfediliyor. Mikrop teorisi ve diğer gelişmelerle birlikte tıbbın yeni mekanı bu defa kütüphaneden çıkıyor, hastanelere, laboratuvarlara ve topluma taşınıyor. Bu dönemde yani 19. yüzyılda diğer sosyal ve sınıfsal gelişmelerle beraber tıp toplumun içerisinde çok daha yaygın bir şekilde yer edinen bir alan oluyor. 20. yüzyıldan itibaren de artık buna bir teknoloji dönemi olarak kabaca adlandırılabilir. Bu da daha ileri teknolojilerin veya endüstriyel ilaçların, ilaç pazarlarının, kök hücre çalışmalarının, genom araştırmalarının, genetiğin ve daha farklı, işte yapay zekaya kadar, bugüne kadar getirebileceğimiz bir başka tıp da 20. yüzyıl başından itibaren bugüne taşınan, içinde de bulunduğumuz yeni tıp. Salgınlar bu açıdan da tıbbın değişiminde birincisi bu halkın tek tek kişilerin değil de yani Hipokrat hasta hekim ilişkisinin dışında tıp ile toplum ilişkisini düşündürten olaylar. Çünkü artık bir kişi hasta ve bir kişi hekim değil, bir yerde hekim veya tıp oturdu, bir yerde de halk. Yani dolayısıyla arasındaki bu ilişkiyi herkesi aynı anda etkileyen ve uzun yıllar süren çok büyük tahribat yapan salgınlar tıbbın daha toplumsal bir alana evrilmesini ve kendi içerisinde yeni alanların kurulmasını sağlamakta tetikleyici unsurlar oluyor.
Evet, peki o zaman toplumsal tıp derken neyi kastediyoruz? Hani başlıkta da dediğin kavram ismini koydun. Bunu yine salgınlar üzerinde de düşünebiliriz. Evet. Biraz hani yeni salgın, bu dönemki salgınla da beraber salgınlar ve sınıf ilişkisi de çok da konuşulan bir şey oldu. Yani yaygınlık oranlarının çeşitli sınıfsal analizleri yapılıyor. Tarihte de böyle örnekler var mı? Geçmişteki salgınlarla ilgili de benzer analizler yapılıyor mu tıpta?
Evet, bu yani toplumsal tıp veya sosyal tıp dediğimiz konu, yani tıbbın toplumun ihtiyaçlarına göre örgütlenmesi olarak kabaca, kısaca tanımlayabiliriz. Yani başka işte ne bileyim sermayenin veya işte laboratuvarların, ilaçların veya başka herhangi bir şeyi kriter almayan ve toplumun genel sağlığı için bir tıp pratiği, toplumsal tıp dediğim şey. Kesinlikle tabii ki bunun endüstri devrimiyle, Fransız devrimiyle, işçi sınıfıyla çok yakından ilgisi var toplumsal tıbın. Bu arada belki kafa karışıklığı olmasın diye Türkçe'de hani sosyal toplum aynı kullanıyoruz. Toplumsal tıp, sosyal tıp diye düşünelim. Toplumcu tıp, sosyalist tıp. Onu belki biraz daha değinebiliriz. Yani sosyalist örgütleme içerisinde olması toplumcu sosyalist tıp ama toplumsal tıp bunun başlangıç aşamasındaki toplumun genelini düşünen ve yine de toplumcu insanların da öncülük ettiği bir tıp anlayışı. Tabii ki sınıf meselesiyle çok ilgisi var. Çünkü şöyle bir örnekle konuşursak belki bugünkü durum ile çok yakınlık taşıyabiliriz. Çünkü 200 yıllık küçük bir alandan bahsediyoruz. Çok yakın bir tarih esasında. İnsanlığın yani uzun tarih. Yani Fransız devriminden sonra bir defa şu anlaşılıyor. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük sadece halkın değil ama aynı zamanda tıpta da bu uygulanabilir. Yani hastalar eşit, özgür ve kardeşçe bir dayanışma içerisinde tıp ele alınabilir düşüncesi Fransız devriminin ardından devrimci tabipler tarafından gündeme getiriliyor, yasalar çıkartılmasına çalışılıyor. Örneğin mesela psikiyatri için örnek vereyim. İşte o tarihe kadar Paris'te bulunan iki tane sefil haldeki tımarhanedeki yatan hastaların işte ne bileyim zincirleri sembolik de olsa çözülüyor. İşte bahçede dolaşmalarına izin veriliyor. Hani akıl ile o zaman hümanistçe yaklaşmamız gerekiyor hastalara veya işte ne bileyim diğer hastalar arasında ayrım gözetmemek ya da Fransalı olmak, vatandaş olmak buna bir takım hak getiriyor olduğuna dair ilk düşünce tohumları Fransız devriminden ama daha da çok işçi sınıfının hızlı şehirleşmenin ardından çok ciddi bir mesleğe dayalı veya yaşam koşullarına dayalı sağlık sorunlarının ortaya çıkması başlamasıyla birlikte toplumsal tıp tartışmaları da hızlanıyor. Örneğin mesela Fransa'da, Paris'te Fransa devriminden sonra 1800'lerin başından itibaren 3 ülke örneği verelim. Örneğin mesela Fransa'da Paris'in veya bütün bir Fransa'nın tıbbi topografyaları çalışılıyor. Yani doktorlar gidiyor, bir mahalleyi alıyor, orada kimler hangi hastalıklar görülüyor, kimler ne kadar ölüyor, kimin çocukları doğuyor, ölüm listeleri, kim daha çok ölüyor, kim daha çok hasta oluyor. Buna benzer pratikler görüyoruz. Mesela işte Louis Villerme diye bir doktor ilginç bir araştırma yapıyor. 1817'den alıyor, 10 yıl boyunca tüm veri ödeyenlerin ve statik istatistikleri, doğu istatistikleri ve bunların kira ödeyemedikleri, işçi olmadıkları, mülksüz olup olmadıkları bunları karşılaştırıyor ve mesela çok çarpıcı bir sonuç çıkartıyor tüm bu istatistik ile birlikte. Çıkarttığı sonuç tek bir şey söylüyor, yoksulluk ile hastalık arasında kesin bir ilişki var. Çünkü yoksullar zenginlerden daha az yaşıyor, daha çok ölüyor. Çocuklar da daha çok ölüyor, sağlıkları da daha kötü. Çünkü yaşam koşulları. Yoksulluğu bir sağlığın belirleyicisi olarak koyuyor. Daha sonra mesela salgınlar bunda çok etkiliyor diyor. Almanya'ya geldiğimizde, mesela İngiltere'de işçi sınıfının en daha yüksek olduğu yerde diyelim. İngiltere'de de özellikle bu 1848 öncesinde yapılan bir sürü araştırmada da orada mesela çalışan nüfusun sağlık üzerine çok çalışma yapılıyor. Örneğin mesela pamuk, keten, tekstil işçileri üzerinde işçilerin çalışma koşulları hakkında araştırmalar yapılıyor. Meslek hastalıkları dediğimiz işçilerin sağlık sorunlarına ilişkin istatistikler başlıyor. Mesela Fransa'da bu adalet arayışı için bir örnek olabilir belki. Mesela o biraz önce bahsettiğim Villerme'nin yaptığı çalışmalardan bir tanesi de şu. Bu sınıflar üzerinde sanayide çalışanların, çocukların 8 yaş altında olanların ki 6 yaşındakiler de çalıştırılıyor. 8 saat çalıştığını, diğerlerin 16 saat çalıştığını ve mesela o doktorun sayesinde 1841'deki çocuk emeği yasası çıkıyor ve 8 yaşından çocukların 12 saatten fazla çalıştırılmaması kararı çıkıyor. Veya 12 yaşından küçük çocuklar 16 saatten fazla çalışmasın diye bir hüküm bulunabiliyor. Almanya'da ise daha sonra işte bu modern mikrobiyoloji patoloji bir tifüs salgını nedeniyle bir araştırmaya dahil olduğunda şunu görüyor. Aslında salgında ölenlerin ortak özellikleri yaşam koşulları, çalışma koşulları, temiz suya erişememeleri, kaldıkları evlerin durumu, yaşadıkları semtin, banliyoların durumu ve onunla vardığı sonuç şu. Daha sonra tıpta reform diyeceğimiz bir dergi çıkartmaya başlıyor. İşçi ayaklanmaların olduğu yılda 1847-48'de çıkmaya başlıyor dergi ve onun sloganı ise şu: kesinlikle tıp sosyal bir bilimdir ve politika dediğimiz şey ise esasen sağlığın bütün bir ülke satına yayılmasından başka bir şey değildir. Dolayısıyla sağlık politiktir, sağlık toplumsaldır ve dolayısıyla da esasında toplumun ve halkların, insanların sağlığını düşünen bir anlayışa da toplumsal tıp veya toplumcu tıp olarak daha sonra gelişecek olan bir alan diyebiliriz. Yani salgınlar burada kitlelerin aynı anda etkilediği için büyük nüfusları etkileyen bir salgın. Ama bu kimleri daha çok etkiliyor, kimler daha çok çalışmak zorunda, kimler fabrikalarda daha çok ölüyor, kimlerin yaşam koşulları onların hastalığını ve yaşam süresini belirliyor, bunu tespit ediyor. Daha sonra modern zamanlarda biz buna sağlığın toplumsal belirleyicileri diyoruz ki bu 1817-20'li yıllardaki Paris'in benzer çalışması 2000'li yıllarda yeniden yapıldı. Yine aynı sonuç. Yani aslında İstanbul için de söyleyebiliriz. Örneğin mesela Suadiye'den banyoya binerseniz, Pendik'te inerseniz Suadiye'de ortalama yaşam ömrü başlangıçta beklenen 80 çıkar. Pendik'te veya Gebze'de 70 çıkmayabilir. Yani aynı şehir içerisinde 30 kilometre içerisinde bile insanların doğuştan yaşam beklentisi arasında sosyal sınıfına göre çok ciddi bir fark olduğu bugün de ortada. Dolayısıyla yoksulluk, yaşam koşulları, eğitim, barınma, su, bütün bunların sağlığı esas belirleyenin veya hastalığı esas belirleyenin bu olduğunu ortaya çıkması diye özetleyebilirim. Yani bu toplumsal tıp anlayışının gelişmesi 19. yüzyılda birazcık daha tartışılır hale gelmeye başlıyor. Tıp yani toplumun içerisinde ve onun içerisinde gömülü bir alan ve toplum için var olması gereken bir alan olduğu ve bunun bir hak olması meselesi o yüzyılda tartışılmaya başlanıyor.
Evet, sen bunu başka konuşmalarında da çok vurguluyorsun. Tıpın aslında bir sosyal bilimle, bir sosyal bilim dalı da olduğu aynı zamanda. Aynı zamanda da çok ilişkili olduğunu, bu aslında toplumsal tıp tanımıyla eşitliyorsun bunu. Anlattığından anladığımız salgınlar ve aslında tarihte salgınlar ve salgınlarla ilgili araştırmalar aslında toplumsal tıp diye bir alanın ortaya çıkmasını ve bir anlamda gelişmesini sağlamış. Peki bugüne geldiğimizde COVID-19 pandemisi bu toplumsal tıp ya da tıp tarihi için nerede duruyor? Bu tarihin buradan baktığımızda COVID-19 için neler söyleyebiliriz? Bu tarihteki yerine benzerlikler, farklılıklar ne diğer salgınlarla ve toplumsal tıpın araştırmalarıyla karşılaştırdığında?
Evet. Ya önce belki çok temel birkaç ayrımı benzerlik ve farklılık üzerinden onu söyleyebiliriz. Esasında çok basit ayrımlar ama bazen gözden kaçırabildiğimiz temel ayrımlar oluyor. Bir tanesi bunu benzerlik farklılık açısından önce şu ilk ayrımı yapabiliriz. Bu bir geçmiş yüzyıllarda bildiğimiz büyük kitlesel salgınların bakteriyel kökenli olduğunu, diğerlerinin de virüs kökenli olduğunu. Dolayısıyla iki temel şeyden bahsedebiliriz. Yani veba gibi, kolera gibi bakteri kökenli antibiyotiklerle tedavisi mümkün bir grup pandemiler. Bir de virüs dediğimiz henüz antivirallerin çok net etkili olmadığı halinde daha da bu çağda. Bu kadar başarının veya işte gelişmenin olduğu ya nasıl olur bulunamıyor dendiği mesele şu. Bir de bu virüs kökenli pandemi olmasın. İkinci ayrıma gelince de o zaman virüs kökenli olanlardan hangisine benziyor? Dolayısıyla vebaya, koleraya değil de bu ayrıma göre ama bu grip ve influenza salgınlarına benziyor. O açıdan ilk akla gelen İspanyol gribi oluyor. Çünkü yakın yüzyılda en yıkıcı, tahrip edici o olduğu için. Fakat onun koşulları da bütünüyle farklı. 1918 ile 2019 arasında o 101 yılda işte bu bahsettiğimiz antibiyotikler bulunduğu hücre izolasyonları ve onlara yönelik antiviroloji ve viroloji bambaşka bir yere geldi. Bir başka ayrım da kendi ailesi içerisinde değerlendirdiğimiz zaman da işte SARS gibi, MERS gibi daha yakın 2000 sonrası H1N1, SARS, MERS gibi hastalıklarla değerlendirildi. Onlardan çok daha yıkıcı bir hastalık kesin. Bulaşıcılığı çok yüksek. Ama bir 1918 ile karşılaştırıldığında da böyle kitlesel bir henüz veya en azından şu an gördüğümüz kadarıyla da onunla karşılaştırılamayacak kadar da daha az bir ölümcüllük görebiliriz. Ama kesin söylenecek şey biricik özelliği diyelim şu ana kadar 21. yüzyılın kesin olarak en yıkıcı, en büyük pandemisi. Bu kesin 21. yüzyılın. İkincisi de galiba modern dönemde hani Ebola'da, SARS'ta bunlar hep böyle küçük. Yani mesela işte Ebola'da en çok Sierra Leone, Liberia, Nijerya gibi yerde 10 bin kişi öldü ama bütün dünya bir şekilde hiç ne karantina uyguladı, ne pandemi böyle alarmlar, tedbirler almadı ama batıyı ve ekonominin merkezini vurması elbette ki COVID'in bütün bir dünyayı başka türlü bir alarma geçirdi. Bu açıdan bir unik veya biricik özelliğini 1918'e bu açıdan benzetebiliriz. Yani 20. yüzyılda 1918 sonrasında ilk defa bu kadar kitlesel bir dünyada işte 3 aydır hayatın bambaşka ekonominin, üretimin veya bütün eğitimin, sağlığın her şeyi çok net etkileyen bir durum olması. Ama salgın açısından da belki burada yine aynı şeye gelebiliriz. Çok uzun zamandır sanki yine unutulmuş bir şey, hafıza bir şekilde yoklanmaya çalışılıyor. Ya biz nasıl yapılıyordu? Yani bu toplum meselesi. Çünkü ortada çok biraz ironik bir durum ama gerçekten ortada bir etkili ilacın veya olası muhtemel aşının da olamayacağını düşünebilirsek esasında demek ki tıp o zaman başka türlü bir şeye ihtiyaç duyuyor. Yani elinizde yani hasta olduktan sonra yapacağınız bir şey yoksa hasta olmadan önce yapmanız gereken bir şeyler var. O da zaten toplum ve toplumun organizasyonu. Dolayısıyla toplumun yönetimi, politikası, ona davranış kazandırmak, eski davranışı değiştirmek, yani ilaç dışı müdahaleler. Dolayısıyla bu da zaten esasında şu anda tıbbı böyle baktığımız zaman evet virologlardan bir haber bekleniyor ama öte yandan da 4 aydır süreci yöneten toplum ve bunun hızına, ölümüne karar verecek olan da insanların davranışı. Dolayısıyla bu bize tıbbın bir başka açıdan da sosyal bir alan olduğunu rahatlıkla gösteriyor. Çünkü ortada şu an böyle bir şey söz konusu değil. Evet, veya hastanede çözülemiyor bu iş. Onu da görmüş olduk.
Evet, ben de onu soracaktım Fatih. Covid-19'la ilgili dediğin gibi bir etkili bir ilaç yok şu an. Hani bir şeyler kullanılıyor ama bilimsel olarak kanıtlanmış, herkesin savunduğu bir ilaç yok. Aşı tarihi belirsiz. Söylenen, önerilen virüsü kapmayın şeklinde. Yani bu korunun, kendinizi koruyun, çevrenizdeki insanları koruyun, el yıkayın gibi temel sağlık kuralları olarak işte maske takın, sosyal mesafeye uyun. Bunlar tıbbın içinde mi? Yani ne zamandan beri bunlar tıba dahil olan pratikler? Bunların da bir tarihsel geçmişi var mı? Sen biraz açtın. Bunlar tıbbın içinde mi değerlendiriliyor? Bunların tarihsel gelişimi nasıl?
Evet, aslında soruyu böyle sorunca değil mi şey gibi de düşünüyoruz. Ya tıp bu mu yani? Hani el yıka, işte ne bileyim mesafeyi koru, işte evden çıkma. Yani bu pek tıp değil de sosyal toplumsal tedbirler veya uyulması gereken hukuki veya zorla ceza kesilen bir şekilde bir davranış oluyor. Ama neden yani maske takılıyor, el yıkanıyor veya ne? Kullanıyorum kendisi de aslında bir el yıkama çok basit bir şey ama neden tıbba dahil olmuş? Çünkü daha önce Yahudilik veya işte İslam gibi tek tanrılı dinlerin kısmında bu temizlik yıkama gibi şeyi baştan beri var ama ne zaman modern tıbbın konusu olmuş? Onu çok ilginç çünkü bir adalet arayışı söz konusu. Macar bir doktor Ignaz Semmelweis bu işi ilk defa tıbba sokan isim. Bu Viyana'da bir Macar olarak orta üst sınıf veya aristokrat sınıftan daha fazla hekimlerin çıktığı bir dönemi hayal edin. 1840'lardan bahsediyorum, Viyana'dan bahsediyorum ve bir Macar göçmen ve o arada da Avusturya Macaristan arasında da şeyler var tabii, kavgalar. Bu Macar doktorun tespiti şu, kadavrayla, otopsiyle uğraşanlar ellerini yıkamadan veya başka bir ameliyattan çıkıp kanlı bir şekilde diğer doğumhaneye girdiği zaman, ki kendisi doğum doktoru, hastalar ölüyor. Ama ebeler doğum yaptığı zaman hastalar ölmüyor. Ve arada iki koğuş arasında bayağı bir fark var. Bir takım düzenleme yapıyor ve şuna farkına varıyor. O zamana kadar yaygın görüş şu, hekim veya cerrah veya kadın doğumcu dediğimiz şeyin eli kanlı olur. Yani ne kadar pis ise o kadar aslında işinde iyi bir hekim, öyle düşünün. Ama eldiven yok, şey yok filan. Dolayısıyla Semmelweis'in keşfettiği şey şu, aşağıda kadavralara dokunup gelen öğrenciler ve doktorlar burada müdahale yaptığı zaman loğusalık ateşi hızlanıyor, septik şoka giriyorlar ve ölüyorlar. Ama tabii o zamana kadar çok net bir şekilde ellerinizde mikrop var diye söyleyemiyor. Çünkü bu biraz sonra bahsedeceğimiz mikrop teorisi belki yani 30-40 yıl sonra. Dolayısıyla biraz daha nasıl diyelim üstten bakan, daha narsist mi diyelim, böyle bir yıkılmaz bir otorite olarak doktorlara bir doktor çıkıp şunu söylemiş oluyor. Ellerinizi yıkayın buraya girmeden önce. Yani ne münasebet, yani biz mi sebep oluyoruz? Hatta neredeyse doktor hastalığı falan deniyor. Gebeler diyor doktor geldiği zaman ölüyor yani. Ama bu tedbiri uygulamak için çok basit bir klor işte solüsyonuna koyuyor ve doğuma gireceğiniz zaman veya hasta ameliyat edeceğiniz zaman şunu yıkayıp öyle girin diyor. %18'den %1'e çekiyor bu ölüm oranı. Ve bununla ilgili bir kitap yayınlıyor 1847'de. Ama insanlar bu kitabı bilimsel bulmuyor. Ve bir de Macar olduğu için onu aşağı alıyorlar filan. Sonra en sonunda hakikaten bu otoriteyi kabul ettiremediği için el yıkamanın önemini kitapta yazmasına rağmen alay konusu oluyor. Ama kalkıp ülkesine dönüyor. Orada da defalarca bunu ispat ediyor ama hakikaten işte onun pozisyon verilmiyor. İşte eğitimden uzak tutuluyor. En sonunda da akıl hastanesinde 15 gün kalarak ve hatta biyografisine göre gardiyanlar tarafından darp edilerek ölen bir isim. Ignaz Semmelweis 1865. Hatta ölmeden önce şeyi söyle diye rivayet edilir. Yani gebe kadın gördüğü zaman sokaklarda gidip yalvarıyormuş. Sakın doktorlar ellerini yıkamadan doğum yapmasınlar diye. Yani insanın delirmiş diye düşünülüp akıl hastanesine kaldırılan birisi. 1865'ten sonra da tabii ki bütün hakkıyla Semmelweis'in doğru olduğu ve söyledikleri teorinin de Joseph Lister, Pasteur ve diğerleri de evet 40 yıl sonra evet doğru hakikaten ellerde milyonlarca bakteri virüs taşıyor diye. Mesela Semmelweis'in 1965'te 100. yılında ölümünün pul bastırdılar Viyana'da ve özür dilediler. Yani bu Viyana'ya bu kadar tıbba katkı sağlamış bir isim için. Diğerlerinde de benzer pratik var. Mesela maske. Maske kullanımı tamamen şimdi tıbbi bir önlem olarak diyoruz ama işte yine mesela tıbbın kültürle olan ilişkisi direkt burada devreye giriyor. Ya neden? Kimler maske takabilir? Ya hiç olmadık bir şey. Biz nasıl mesela bir anda maske takabiliyoruz? Çünkü bu bir kültür veya toplumun içerisinden gelen bir dinamikle doğrudan ilişkili. Örneğin mesela Japonya ile Türkiye'yi karşılaştıralım veya herhangi bir Avrupa ülkesini. Dünyada en çok cerrahi maske kullanan Japonlar, uzak doğulular. Ve her zaman zaten kış giyeceği gibi düşünülüyor. Herkes metroda falan cerrahi maske taşıyor. Hatta çok güzel bir araştırma vardı. Geçenlerde bir şey tıbbi antropoloğun çalışması. Ya hakikaten Japonya'da bu cerrahi maskenin kültürü nereye denk düşüyor? Ya 1910'larda Mançurya meselesinden başlıyor maske takmak ama daha yakın tarihte SARS, Fukushima, radyasyon serpintisi ve kış aylarında doktorların %90'ından fazlası Japonya'da kliniklerde cerrahi maske kullanıyor. Ya bu normal zamanlarda. Toplumun da kış aylarında özellikle çok büyük bir kısmı toplu taşımada ve iş yerlerinde cerrahi maske zaten kullanıyor. Ama sordukları zaman medikal nedenlerle kullananlar az. İki neden öne sürülüyor. Bir tanesi hani yani kolektif bir davranış bu. Hani başkaları da ola ki hasta olmasın diye kendisinde güvende hissediyor. Bir diğeri de hakikaten tamamen kültürel bir şey. Çünkü mesela kadınların %40'a yakını yani mesela makyaj yapma gereği duymadıkları için 6 ay mesela günlük o cerrahi maske ve böyle tarz maske falan diyorlar. O tip şeyler taşıyorlar. Yani SARS hatta patladığında Japonya'da Japon Başbakanı evlere ikişer tane maske gönderiyor. İnsanlar dalga geçiyor. Çünkü her evde zaten onlarca maske var. Hani hükümetin göndereceği iki maske gibi değil. Ya orada başka şekillerle şekilin bir maske kullanım şeyi var. Kültürel açıdan farklı. Bizde de daha farklı. Ama maskelerin 1918'de kullanımı bazı eyaletlerde Amerika'da ve Avrupa'da işte zorunlu hale geliyor o dönem içerisinde. Ama elbette ki şimdiki gibi bir maske arzı üretimi falan yok yani. Öyle milyonlarca maske üretimi bu kadar yaygın değil. Dolayısıyla ben de buradan tekrar şeye döneyim. Ya örneğin mesela herhangi önümüzdeki kış veya bundan sonraki herhangi bir kışta işte ortalama gittiğimiz zaman bizim hastanelerde gerçekten mesela öyle bir kültür yoktur yani. Cerrahi maske biz de çalışırken hiçbir zaman yani eldiven bile hani bazen hani pansuman falan hariç öyle çok pratik değil yani. Hani ilk kurtulabilecek bir fazlalık yani işte cerrahi maske, eldiven falan gibi. Ya bunların da yine toplumsal bir şey ile ilişkisi var. Tabii sınıfsal hiyerarşik bir durumu da var yani. Çünkü hekimlere ait bir aksesuar olarak kodlanmış bir şey cerrahi maske. Üstelik de hatta sadece yoğun bakım ve mümkünse ameliyatlarla ilişkili bir önlem gibi düşünülür. Hatta ilk başlarda da bizim arkadaşlar da mesela sahadan bildiklerim yani gerçekten zorlanıyorsun. Yani idarede çalışıyorsun veya şeysin hani doktor değilsin falan yani cerrahi maske. Hani ama kendini koruması için de böyle bir şey olduğunu mesela 100 yıl önceki bir şeyin unutulup yeniden 21. yüzyılın başlarında daha dünya çapında yaygınlaşması gibi söyleyebiliriz.
Evet, el yıkamayla ilgili vurgu da. Kim bilir kaç yıldır vurgulanıyor şimdi yeni.
Ya evet, sosyal mesafe zaten şey yani hani bunu hiç söylemeye bile gerek yok. Mesela cüzzam orta çağdan önce de yani mesela cüzzamlı birisi dışarıdan belli yani işte hatta işte omuzlarına bir damga vurması hatta o damgaya da stigma diyenler var. Hani stigmanın kelime olarak da etimolojik olarak oradan geldiğini söyleyenler de var. Ama artık bizzat onları ayrımcılığı veya işte damgalamayı sadece kollarına işaret konulmuyor da zihinsel olarak damgalıyoruz. Ama o dönemde fiziksel olarak görüyor bu hasta cüzzamlı dış belirtileri var, derisi var veya frengili başka birisi için vebalı filan. Tabii ki gelip onunla şey yapmıyor. Hani onu ya toplumdan dışlıyor, ayrı yere koyuyorlar veya da kendilerini ayırıyorlar. Mesafeyi açıyorlar için. Bu kadar sistemde şeyi görmüyorsunuz. Çünkü virüsün kimde olduğunun hiçbir kanıtı yok. Herkes de olabilir. Dolayısıyla dışarıdan görüp de mesafenizi koruyacağınız bir hastalık kategorisi değil. Viral bir hastalık bu. Ve asemptomatik olarak belirti göstermede her an herkes de olabilir. Dolayısıyla herkesin herkesten korunması gibi çok daha radikal bir durum söz konusu oluyor bu tip viral salgınlarda.
Biraz da adalet konusuna ara ara değindik ama biraz da oraya gelelim mi? Tıpta adalet koyduk başlıkta da. Tıpta adalet deyince bu iki kavram, tıp ve adalet arasında nasıl bir bağlantı görüyorsun? Tıbbın adaleti var mı diyeyim, ya da tıpta adaletin yeri ne sence?
Birbiriyle biraz uzak iki şey gibi görünüyor ama aynı konuşmanın başındaki gibi aslında tıp ve toplum nasıl birbirine yakın ve bazen iç içe geçmiş ve şu an yaşadığımız gibi yani ayrılamaz bir şey ise esasında adalet ile tıp da öyle bir şey. Çünkü adaleti hani bir insanın sahip olması gereken etik bir değer olarak düşünecek olursak bir etos, karakter, yani adil olmak, hakkaniyetli olmak. O zaman bu karakterin toplumun örgütlediği yönetiminde de yer alan sistemde de görmek ister insanlar. Yani adil bir toplum veya adil bir yönetim veya hakkaniyetli bir yönetim. Ama ta bu mesela Aristo'dan beri yazılan bir şey. Mesela Aristo'nun o erdem etiğinde çok önemli bir şey. Tıbbı insansal bir faaliyet olarak tanımlıyor. Yani bizim diğer insan olmayan hayvanlardan temel farklarımızdan bir tanesi insansal faaliyetse tıp da hakikaten insansal bir faaliyet. Çünkü insanlara şifa vermek üzere kurulu güzel bir eylem. Dolayısıyla bu eylemin adilane bir şekilde herkesin ulaşması bir devletin en önemli şeyi. Dolayısıyla da onun en büyük etik ilkesi, en büyük etosu adil olmak. Çünkü ancak bilgeliğe adaletten geçebiliriz. Adalet mümkünse bilgelik mümkün. Mesela cesaret, itidal, serinkanlılık falan bunlar zaten var diyor ama bütün bunların üstünde daha yüce bir değer olarak, en büyük etik değer olarak adaleti koyuyor, adil olmayı. Ama tabii mesela Thomas More falan o Ütopya'da, o dönemlerde de var. Örneğin mesela Thomas More 1550'lerde şeyi diyebiliyor, yani 6 saat çalışma süresi olsun, herkes ücretsiz sağlığa erişsin. Bu sağlığı sağlamak da devletin görevi olsun. Yani ki henüz ortada real modern devletlerden bahsetmiyoruz. Erken modern dönemlerden bahsediyoruz. Ama Ütopya'da hakikaten sağlık da var. Mesela diyor ki insanlar hasta olmasın, hasta olmaması için de toplumun örgütlediği yapı onların sağlıklı tutmaya, hayattan keyif almaya, erken ölmemesi için, işte ne bileyim iyi yaşaması için, fazla çalışmaması için işte 6 saat bir düzen olsun filan. İşte ne bileyim çok çalışmak isteyen çok çalışsın ama ihtiyacı olana daha fazla verilsin filan gibi bir adalet bölüşüm mekanizmasına dair daha bunlar daha önceki yüzyıllar ama daha modern tıpla beraber şu ortaya çıkıyor. Evet bu modern devletlerle beraber sağlık bir alan, eğitim gibi, vergi gibi filan. Bunu nasıl yöneteceğiz? Kaynakların ne kadarını insanlara vereceğiz? Ve herkes buna ulaşacak mı? Her şeyden önemlisi mesela en basiti herkesin hakkı mı? Ya bunun mesela sağlığın temel bir insan hakkı olduğu eğitimden de geç esasında biraz ortaya çıkan bir şey. Yani çok ironik ama mesela o bütün o işçilerin mücadelesiyle bir şekilde iş sağlığı ve diğer sömürüyü önlemeye yönelik bir takım sağlık hakları elde edilmiş olsa da yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda insanlar gerçek anlamda evrensel bir hak olarak evet yani bir insan doğuştan işte eşit işte herhangi bir şey farkı, yaşama onuru ve yaşama hakkı var noktasına gelmemiz şurada 50-60 yıl. Yani o yüzden de mesela Amerika'da bugün tartışılıyor işte sağlık bir hak mı diye. Yani Bernie'ye kadar hani gerçekten öyle anketler var 2000'lerin başında. Yani %80 bunun bir insan hakkı olmadığını düşünüyor. Yani herkesin kendi hakkı. Yani o çünkü hak olursa ödev olması gerekiyor karşısında. Bu hakkı yapması gereken bir örgüt, bir kurum olması gerekiyor. Dolayısıyla Adalet açısından bir başkası da belki hani bu teorileri, adaletin teorileri, yani nasıl dağıtılacak, neye göre dağıtılacak, kime dağıtılacak, kime öncelik verilecek. İşte İtalya'da, İngiltere'de bu örnekleri ve başka ülkelerde, Amerika'da gördük. Yani kimler öncelikli olacak? Gerçekten herkes eşit mi erişecek? Aramızdan bazıları daha mı eşit veya daha çok ihtiyacı olanı nasıl belirleriz? Hani işte en klasik örnek işte kaynakların sınırlı olduğu durumda işte 3 kişi aynı anda ventilatöre ihtiyaç duyuyorsa hangisine verelim? Daha yaşlı olana mı, daha genç olana mı? Ama oradaki temel tuzak soru şu bence. Neden kaynaklar sınırlı? Yani çünkü o klasik liberal ekonominin de ilk ezber cümlesi kaynaklar sınırlıdır, ihtiyaçlar sınırsızdır. Ya bunu verili kabul etmediğinde şunu söyleyebiliriz. Mesela sağlıktaki argümanlarda da şu deniyor. Eğer insanlara sağlığı bir hak olarak herkese verirsek sonsuz derecede sağlık talepleri olacak. Ve dolayısıyla da ihtiyaç kaynaklarımız ise sınırlı. Oysa ki sonsuz derecede talep olacağı bir varsayım. Ama temel talepler belli. Yani bunun insanca bir sağlığa erişim ve işte onun gerektirdiği yükümlülükler. Bu teorilerde de işte bu normal zamanlar ile salgın dönemleri çok farklı olduğu için bir de orada bir kafa karışıklığı oluyor. Yani normal dönemlerde adaletin nasıl dağıtılacağı bu tip acil durumlarda pek işe yaramayabiliyor. Çok daha farklı bir dağıtım sistemi öngörüyor. Orada belki yaklaşımından bahsedebiliriz. Çünkü bazen de bu adaletin oluyor. Herkes eşit şekilde sağlığa erişiyor. Sağlığa erişmek adaleti başlı başına getiren bir kavram değil. Mesele erişim elbette ki çok önemli sağlığa erişim. Ama sağlığa erişimden yani tedaviden önceki sağlık durumu pozisyonu esas adaleti orada gerektiriyor. Kim hastane öncesi sağlık açısından daha fazla ihtiyaç duyuyor. Orada eşit dağıtıyorsak esasında adaletsiz bir yönetim sergiliyoruz. Öyle de söyleyeyim. Çünkü daha fazla ihtiyacı olana eşit veriyoruz. Hiç ihtiyacı olmayanla aynı şeyi vermiş oluyoruz.
Zamanlarla salgın zamanlarında değişiyor dedin bu. Aslında evet. Talebi de değişiyor. Beklenti ve politikalar da değişiyor. Nasıl bir değişiklik? Yani salgın döneminde nasıl bir fark oluyor?
Ya mesela şey diyelim, mesela organ nakli işte klasik bir senaryoda ve şu an reel bütün hemen hemen ülkelerde bir şekilde bir algoritması var. O da çok basit. Tabii ki işte bir organ bağışçısı var ve o organa ihtiyaç duyan, Türkiye için örnek vereyim, 30 bin kişi şu an organ nakil sisteminde kayıtlı. 30 bin kişi her gün organ bekliyor. 30 bin kişi de diyelim ki işte bir ortada bir işte karaciğer nakli olacak veya işte bir organ nakli olacak ve ölümün ardından donöre ihtiyaç duyana nakledilecek. Sistemde kayıtlı işte en çok ihtiyaç duyan şunlar, en hızlı ihtiyaç duyan bu, yaş grubuna göre bu ve ona en çok denk düşen elbette ki doku uyuşması meselesi de olacak ama bütün bunları eledikten sonra bu algoritma bir şey diyor. En çok, en ideal, en adil olan isim bu. Yani bu hastaya gitmeli. Buna benzer algoritmalar oluşturulabiliyor normal şartlarda ama pandemilerde bu durum bambaşka bir şey. Çünkü neye öncelik verdiğinizi çok daha belirleyici oluyor. Bir de salgınların daha öncesinde bu dağıtımın yapılıyor olması gerekiyor. Yani basit bir örnek diyelim. Kaynağın yüzde kaçı diyelim mesela. Yüzde beşini tedavi edici hizmetlere harcıyorum. Yüzde 0.0025'ini de koruyucu hizmetlere harcıyorum bütçenin. Mesela bu mesela salgın açısından kritik bir önem. Yani şöyle bazen örnek veriyorum işte derslerde diyelim. Mesela işte mesela neden itfaiye her semtte var? Çok saçma değil mi? O semtte belki de en son yangın 130 sene önce oldu. Veya bir tane ev yanmıştır en son 1960'larda ama hala o itfaiye orada bütün ilçelerde var. Onun personeli var, eğitimi var. Belki de emekli oluyor. Hiç böyle kitlesel bir yangın görmeden emekli oluyor itfaiye. Ama onun meşruiyetini kimse sorgulamıyor. İtfaiye orada olmalı çünkü yangın çıkabilir. Hiç yangın çıkmasa da varlığı şey ama bir pandemi için böyle bir şey yok yani. Mesela sırf pandemi için hazırlanan bütün bunları görüyor gün gün. Yani işte mesela Amerika'da CDS'in bütçesinin çok önceden kesilmesi, Pasteur'ün azalması veya işte mesela Almanya'nın işte başarılı örnek olarak anlatılmasının arkasında da Robert Koch'un işte 1890'dan beri 140 yıllık bir kurum var. Ya bazıları o kurumda çalışan 400 kişi var kadrolu. Yani önemli bir kısmı belki ömründe salgın görmedi, emekli oldu. Pandemi görmeyenler var. Küçük çaplı salgın ama hazırlık buna yönelik bir kurum. Çünkü olabilir yangın gibi, sel gibi, kasırga gibi veya diğer deprem gibi ya da.
Evet, salgında adalet arayışı, adaletten bahsedince aklıma şu da geliyor. Salgın dönemlerinde çeşitli ötekileştirilmiş, toplum için ötekileştirilmiş gruplara karşı uygulanan ayrımcılık ve ayrımcı söylemler geliyor. Karakutu'nun çalışmalarında da çok temel bir yeri var bu tür marjinalleştirilmiş, ötekileştirilmiş grupların. Ve bu grupların bu yönelik ötekileştirmenin aslında tarihsel arka planını biz anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz çalışmalarımızda. Bir nevi tarih boyunca sessizleştirilmiş bu grupların sesi de olmaya çalışıyoruz. Kendimiz de parçasıyız tabii ki bir şekillerde bu grupların. Salgınlar üzerinde de baktığımızda sen söyledin hani Orta Çağ vebasında Yahudiler, Çingeneler suçlanmıştı, yakılmalara varan olaylar yaşanmıştı. Şimdi günümüzde de Covid-19 için Trump ya da işte başka bazıları ısrarla Çin virüsü demeye çalışıyor Covid-19'a. Ya da ülkemize de baktığımızda 65 artı yaştakilere yönelik bazı ayrımcı söylemler medyada, sosyal medyada da sıkça kullanıldı. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Bunlar da acaba bu tarif ettiğin hani salgın dönemindeki adalet arayışı konularına giriyor mu sence?
Kesinlikle. Bence tamamen bu da bir adalet içerisinde tartışılabilecek bir konu. Çünkü şöyle yani bu bahsettiğimiz mesela gruplar, Orta Çağ'da bahsettiğimiz durumlar, Yahudiler, Çingeneler ve diğerlerin baskı altında tutulması veya işte veya uzağa gitmeye gerek yok. Osmanlılarda da işte 19. yüzyılda veba salgınlarında hemen işte bekar odaları veya işte ne bileyim Galata'daki bekar odaların yıkılması, yıktırılması, işte onların sebebi olarak görülmesi, suçlanması, günah keçisi ilan etme, damgalama, ayrımcılık. Yani bunların ama orada dikkat edilmesi bir nokta var. Bunların bir kısmı, önemli bir kısmı bence salgınlardı. Zaten incinebilir veya işte savunmasız gruplar. Salgın sadece bu düşmanın açığa çıktığı noktalar olabiliyor. Birincisi bu. Bunun dozu tabii ki değişebilir ama hani mesela Amerika'da Çinli olmak zaten hani salgın olmasa da bir eksi veya Meksikalı olmak veya göçmen olmak. Ama mesela onunla birlikte belki bunun pratik olarak bir şekilde davranışını meşrulaştırıcı bir veya düşünüşünü hak çıkartıcı bir düşmanlığına bir kılıf olabiliyor salgınlar. Bir açıdan böyle. Ama daha şeyi bu bahsettiğim grupların tamamı sağlıkta adalet arayışını da zaten normal zamanlarda veren, bu mücadele veren gruplar. Yani bunun içerisine şeyi koyabiliriz yani mesela işte Türkiye için söyleyelim mesela göçmenler, işte LGBT bireyler veya işte ne bileyim nadir hastalıklara sahip olan insanlar, aileler veya bir şekilde endemik olarak orada görülen ama bir şekilde daha yüksek tedavi gerektiren buna hak arayanlar veya bu grupların zaten kendileri de klinik pratikte ayrımcılığa uğradığını çok defa görüyoruz medyadan. Sadece Türkiye'de değil, hemen her yerde. Yani işte ne bileyim biz siz şey düşünün, işte bir Çingene kadın işte ne bileyim Sulukale'den hamile, işte gebelik için bir devlet hastanesine geliyor veyahut da hiçbir kağıdı yok, dökümanı yok, bir Gineli, Nijeryalı birisi doğum yapacak. Nerede yapabilir? Yani ayrımcı mesela en temel yani sadece bunu vatandaşlık üzerinden kurmayı da geçtik, kimlik de geçtik ama ya bir insanın yeryüzünde herhangi bir yerde doğmak için halen bu çağda öyle söyleyeyim pek çok yerde hastanede erişip ebe kontrolünde sağlıklı doğum yapamayan milyonlar var halen. En basiti işte yani. Mağdur olmak bu. Mesela ayrımcılığa uğramak. Normal polikliniklerde, ilaç yazım şeylerinde veya diğer şeylerde erişimde, yani erişimde bir ayrımcılık öncesinde olabilir. erişimin kendisi içerisinde de olabilir. Bu açıdan salgınlarda da zaten salgın öncesinde savunmasız diyebileceğimiz daha kırılgan gruplar salgın sırasında daha da kırılgan hale gelebilir. İşte burada da adalet şunu diyebiliyor. Acaba yani yangın benzetmesi bir defa yapmış olduk itfaiyeden. Oradan gidecek olursam mesela yangında ilk kurtarılacak olanlar diye bir şey vardır. Yani hani işte bürolarda bile vardır. Hani A, B, C işte ilk önce yangında kurtarılacak filan. Ya gerçekten bunu bir yangın metaforundan benzetecek olursak salgında ilk kurtarılacaklar kimdir sorusu çok meşru bir soru. Yani dolayısıyla bunu mesela test örneğinde de somut örnek verebilirim. Mesela bütün dünyada bu tartışılıyor. Elinizde sınırlı test var ve bu testi kime uygulayacaksınız? Hepimizin üzerinde uzlaşabileceği bir adalet teorisi kurabiliriz. Yani ama pratiği daha doğrusu. Pratikte işlemeyebilir ama şöyle diyebiliriz mesela. Hepimiz uzlaşır. Evet tabii ki önce sağlık çalışanlarına yapılsın. Buna kimse itiraz etmez. Çünkü onların testi önce yapmasında sorun yok. Veya aşı bulunduğunda ilk önce sağlık çalışanlarına yapılsın. Evet tamam. Veya diğer kritik alanlardaki insanlara yapılsın. Kamuoyuyla ilişkili. Evet ama ondan sonra nasıl bir şey yapılsın? Dağıtım. Mesela örneğin bilmiyorum şu an çünkü testlerin mesela 30 bin 40 binin hangi yaş gruplarında kimlere ve nereye ne ölçüde yapıldı şimdi bilmiyoruz. Ama en azından şunu biliyoruz ki hastaneye gelmiş, o erişimi olmuş, işte filyasyon ile kontrol edilmiş, semptomları göstermiş veya göstermiş ama o kişilere veya bilmiyorum mesela kargo çalışanlara veya normal şirket lerde halen işte fabrikada ya da üretimde devam edenlere rutin olarak bu uygulama yapılıyor mu? Veya rutin olarak maskesi yapılabiliyor mu? Yani burada da yine bir öncelik meselesi. Tersinden düşünecek olursa belki normalde savunmasız bir grup olarak salgın öncesinde dışlanan insanlar burada ise tam tersine önce kurtarılacak noktalara dönüşebilir. Öyle söyleyeyim.
Peki, burada katılımcılardan da sorular geliyor bir yandan chatten. Çok da bizi de uzatmayalım, onların da soru sorabilme ve yorum yapabilme şansı olsun. Sadece son bir soruyu sorum var, onu sorup bu kısmı kapatabiliriz. O da şu, aslında biz bu seminerleri dediğim gibi başta hafıza yolculuğu programı kapsamında yapıyoruz ve biraz hafıza yolculuğuna katılan gençlere de fikir versin, hem hafıza hem de çalışabilecekleri mekanlar konusunda gibi bir amacı da var bu seminerlerin. Ve genel olarak Karakutu zaten çalışmalarında bu geçmişle yüzleşmeyi ve toplumsal hatırlamayı çalışırken hafıza ve mekan ilişkisine yönelik çalışmalar yapıyor ve hafıza yürüyüşlerinde de en son bunu artık insanlarla, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bununla bağlantılı olarak sorum da, sence salgın hafızasının mekanları nelerdir? Bunları nerede buluruz? Özellikle de İstanbul'u düşünürsen, şimdilik Karakutu'da sadece İstanbul'da.
Evet.
Düşünürsen nereler geliyor aklına? İstanbul'da bu salgını hatırlatıcı şeyler yok mu? Yoksa biz mi bilmiyoruz? Bu konuda neler söylersin?
Esasında İstanbul'da bunun en çok bulunabileceği alan tarihsel açıdan düşündüğümüz zaman. Çünkü sürekliliğini işte 10 bin yıldır İstanbul diye bir coğrafya var. 12 bin yıldır Boğaz oluşmuş. En azından 3 tane imparatorluğa başkentlik yapmış. Böyle bir yerden bahsediyoruz. İstanbul'da olmaz olur mu? Bütün bu salgınların işte Justinian vebası 542'de olmuş, sonra işte bütün bir ortaçağ boyunca vebalar İstanbul'a uğramış, koleralar, bütün bir işte tifüsler, İspanyol gribi bir sürü şey. Ama haklısın, mesela işte bu hafıza yürüyüşlerinde şimdi biz yıllardır öğrencilerimde şey yapıyoruz, işte tıp tarihi yürüyüşleri. İşte o arada diyoruz burası eskiden şöyleymiş, böyleymiş. İşte Beyoğlu tıp tarihi gezisi yapıyoruz veya Sultanahmet'e eski darüşifaları veya işte bazı güzergahları tıp güzergahlarını umarım birlikte de Karakutu'yla ilk fırsatta bunu birlikte de gezebiliriz. Hakikaten bu önemli bir sorun. Salgının hafızasını biz burada nerede bulacağız? Çünkü mesela bazen gidersen işte Viyana'da bir tane büyük bir veba heykeli dikilebilir. Hemen hemen Avrupa'nın pek çok orta büyüklükteki şehrinde bir şekilde salgını, açlığı, kıtlığı hatırlatan bir monumentler, bir heykel, bir şey bulunur. Hatta sırf böyle veba turları yapan şeyler var, rehberler var. Yalnızca veba turu, yalnızca kolera turu falan gibi. Ama İstanbul'da bunun mekanları hemen yanı başımızda, her yerde görebiliriz. Ya mesela işte Kız Kulesi. en basit yani Bizans'tan kalma çok önemli bir sembolü yani İstanbul'un. Ama orası 1830'larda kolerada, ardından da 1837-38'de vebada karantina olarak kullanılmış bir yer, Kız Kulesi en basiti. Veya Taksim'i düşünelim, 1560'lardaki vebadan tutun da 1560'larda vebanın en yüksek olduğu dönemde Taksim'in orada bütünüyle mezarlık alan ve bütün vebaların ve definlerin yapıldığı yer bugünkü Taksim heykelinin olduğu yerden alın. İşte Harbiye'ye doğru Ermeni mezarlığı, işte Roma Bahçe'den aşağıya doğru Müslüman mezarlığı, Sıra Selvilerin girişinin oralarda Rum mezarlığı. 1860'lara kadar, hatta 1865 kolera salgınında dahi oralarda o mezarlıklar duruyordu. Müslüman, Rum ve Ermeni mezarlıkları. Fransız konsolosluğu adıyla sanayi 17. yüzyıldan itibaren her gün 19. yüzyıla kadar ismi aynı kalmış. Daha sonra Pasteur Hastanesi oluyor. Her gün önünden geçtiniz. Veya Selviler, işte mezarlığı hatırlatan şey, Rum Kabristan Sokağı veya Meşelik Sokak. Bunların hepsi salgın hafızası ile ilişkili adılar. Ayatriya'da kilisesi, herkesin önünden her gün geçtiği yer esasında yine bir veba mezarlığı üzerine inşa edilmiş. Hatta çok daha eskiye gidecek olursak, hastanenin veya bu konuştuğumuz adaletle ilişkisi olsun diye söyleyeyim. İşte şimdiki bu Bozdoğan kemerinin olduğu yerde, sağ tarafta Zeyrek Camii'nin olduğu yer, Bizans'ın en büyük hastanesi, Pantokrator. Ya 11. yüzyılın hatta hastane kelimesinin, hospital dediğimiz şeyin esas ilhamını aldığı, ilk modern hastane olarak da düşünülebilecek bir kurum orası. Ya da ne bileyim, Zenon diyoruz ya, bu Xenon, xenofobi, yabancı düşmanlığı da kullandığımız kavram olarak Xenon diye yazdığımız Xenon. Eskiden mesela Xenon, Zenon, yabancıların kaldığı yer esasında tıp tarihinin çok önemli bir şey. Çünkü Bizans'ta o kurumlara bir şehre gelen yabancı ve ihtiyaç sahibi, muhtaç durumda olan kişiyi konakladıkları yere, evlerdeki o odaya, misafir odası dediğimiz yere hospis deniyor. Hospitality de oradan geliyor, misafirperverlik. Onların az daha sistematik olduğu yere de Xenon deniyor, Zenon yani. O da yabancıların kaldığı yer. Xenofobia ise şimdi mesela işte yabancı düşmanlığı, yabancı korkusu gibi. Yani bu Xenonlar duruyor İstanbul'da. Bunun dışında Darüşşifalar duruyor Osmanlı döneminden itibaren. Esasında böyle düşününce çok fazla İstanbul'da salgının mekanları var. Hatta sonuncusu salgın idaresiyle ilgili de var. Karaköy Vapur İskelesi'nde her gün yüzlerce vapur kalkar, binlerce yolcu oradan geçer ama orada hemen bir arka sokakta 1840'lardan beri yerli yerinde duran bir karantina idaresi var. Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü. Ama sadece şeyi de hatırlarız. Afrika ülkesine seyahat edecek çok nadir görülen şeyler için aşılama yapılan bir küçük bina, karantina. Ama orası da işte belki 1840-50'li yılların en önemli kurumu. En boğazı kontrol eden, bütün ticaretin ve her şeyin ona göre düzenlendi. Sağlık Bakanlığı da zaten karantinanın ardından kurulan Sıhhiye Nezareti bir kurum. Yani salgının bu kadar yoğun yaşandığı bir şehir, deniziyle, işte ne bileyim, tarihi adasıyla. Ama salgın mekanları dediğim gibi böyle bir şey olarak da çağrıştırabilir. Yani orada da bir hafızayı hatırlatıcı veya onu yerli yerine koyucu veya o acıları başka türlü anmayı da beraberinde getirebilecek bir adaleti içeren arayış burada da yapılabilir. Biraz uzun oldu ama...
Hepsini not ettik Fatih. Teşekkürler. Çok umarım. eminim bir işbirliği de birlikte yapma şansımız da olacaktır, ben eminim.